Ferhat ve Ecem'le Laf Lafa başlıyor.
Evet, Türkiye'nin en çok dinlenilen podcast programı olan Podcast Dinledi. Bu hafta Türk sinema tarihinin çok saygı duyduğu ve yakından tanıyıp sevdiği birçok filmde, birçok yapımda bizzat imzası olan, hem yazan, hem oynayan, hem anlatan, hem güldüren, hem de ağlatan adam, Türk sinemasına muhteşem emekleri olan emekçi ve her zaman daha çok sinema tarihinin kökünden en ucuna kadar işleyen muhteşem insan var. Gani Rüzgar Şavata bizimle. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk.
Nasıl anlattım onu seni?
Beni öyle anlattın ki yani ben acaba bu ben miyim diye düşünmeye başladım yani.
Ya ama işte bizde de bizim de işte mikrofon yani, sen işte ekran önünde, biz de ekran dışında mikrofon arkasında böyleyiz.
Evet.
Seninki tabii ki sen ekran önünde yazıyorsun, biz de mikrofon arkasında yazıyoruz. Dinleyicilerimiz seni tanıyabilirler mi? Gani Rüzgar Şavata kimdir?
Gani Rüzgar Şavata halktır. Halktan biridir, hakka yürüyen biridir. Mazlumun yanındadır, evet. Mazlumun sesidir. Dulun, yetimin, öksüzün olduğu yerdedir. Ay. Ke 1 Mayıs'larda, ke Cumhuriyet kadınlarında, ke Cumartesi annelerinde, ke türbanların yanında, ke
ayrım olmadan
yanında, sağcısıyla, solcusuyla, güneylisiyle, kuzeylisiyle, batılısıyla, doğrusuyla bir Türkiye mozaiğini taşıyan yüreğinde, her eline kalem alıp yazdığında senaryoyu halkın düşünen, omuzunda gören, her kamera arkası yönetmenlik yaptığında yine halkın arkasında hisseden ve her kamera önüne geçip yönetmenlik ötesinde aktörlük sergilediğinde halkını yine ensesinden hisseden bir halktan, bir halkın kölesi Gani Rüzgar Şavata.
Evet, ancak bu kadar güzel anlatılır vallahi. Şimdi biz böyle genelde mikrofonun önüne geçtiği zaman yeni genç nesil, mesela oyuncularımız falan, onlar hemen böyle işte ben iki tane torbam var, bir tane poşetim var, iki tane arabam var da başladıkları için böyle anlattığı zaman insan şimdi böyle bir gururlu ve onurlu hissettim şu an bayağı.
Vallahi benim ne öyle bir model arabam var, ne öyle lüks bir yatım katım var, ne bir lüks evim var. Ama ben herkesten çok zenginim. Benim bu ismimi ne parayla satın alırım, ne parayla satabilirim. Çünkü halkın sevgisi, halkın bana duası bence ölçüsüz. Onun için ben herkese
halk sevgilim. Adamı dedikleri tarz bu oluyor herhalde, değil mi? Böyle halk, yani halkın oyuncusu, yani, halkın sanatçısı, yani, halkın sevgilisi, halkın yönetimini herhalde tam olarak kapsayan yani ben, duygular bunlar.
Ben hep kendimi şöyle hissediyorum. Ben diyorum ki beni adalet denen terazinin herhangi bir kefesine koysanız kabul edemem. Ben olsam o adalet denen terazinin ibresi olurum. Ben hep mazlumun yanında oldum. Hep muhalif oldum. Zaten gerçek sanatçılar muhaliftir.
Evet.
Gerçek sanatçılar halkın söylemek isteyip de söyleyemediğini söylemeye çalışır. Halkın yapmak isteyip yapamadığını yapmaya çalışandır.
Evet.
Halkın sanatçıları tambura çalmazlar.
Evet.
Mazlumun gözyaşını silmeye, bir nebze de soğutmaya çalışırlar. Öksün yanında olmaya çalışırlar. Haktan yana olurlar. Halk için çalışırlar, hakka giderler diye düşünüyorum.
Ya evet, birazcık işte burada tabii temel insan öngörüsü, içinde yaşattığı kişi ve kendini tamamlamışlık diyoruz buna. Yani siz bu anlamda kendinizi tamamen tamamlamışsınız. Önemli olan da bu.
Ne bileyim, öyle diyorlar işte. Sen de dedin ya sabah temelisi diye.
Peki abi, Türk sinema tarihinin şu anki geldiğimiz noktasını eğer eleştirecek olursak, sana göre şu anki Türk sinemanın gidişatı eski sinemayı andırıyor mu, anlatıyor mu? Ya da siz şimdi bu formasyonu çok eskiden yaptığınız için ilk filminiz kaç yılında çıkmıştı?
93.
Mesela dönüş. O günden bugüne geldiğimizde, evet, ne hissediyorsun abi şu anki? Nasıl
sinema, fikir? Sinema tarihinde bir asrı aşmışız.
Evet.
İlk Yeşilçam ismiyle bir kimlik bulmuşuz. Orada mehenk taşlarıyla, ustalarla, ustalarla yola çıkmışız. Evet. Ahlakı, edebi, kültürü, yaşamı, ülkemizin coğrafyasını, ülkemizin renklerini orada görmüşüz.
Hı hı.
Ve ölümsüz birer çınar ağaçları olan mehenk taşları beraber onların gölgesinde yoğrulmuşuz. Ve bugün de ne yazık ki onlardan biri Murat Soydan.
Evet. Çok kıymetli bir isim.
Biraz evvel cenazeden geldim. Zincirlikuyu'ya defnettik. Mekanı cennet olsun. O beni çok severdi ama ben de ona hayrandım. Benim ilk filmim de Dönüş 93.
Tam doğru söyleyecektim.
Onunla başladı. Evet, ilk filmim onlaydı.
Peki o dönemlerde tabii ki Türk sinema tarihi biraz daha yokluk dönemiydi, dönemde evet, sistemdi. Şimdi tabii teknoloji gelişti.
Bu dünyada da böyleydi yani. Bir teknoloji, yani Türkiye teknolojide geri değil aslında. Yani sinemada geri değil de biraz ensesi kalınlar parayı başka yerlere savurdular.
Evet.
Şimdi bu televizyonlar üzerinde dizi füryası, bu pembe dizileri aldı gitti. Bir de bu sanal ekranlarda bayağı ahlak, edep yok olmaya mahkum oldu.
Tamam,
biz
evet,
şu an ne yazık ki Yeşilçam sinemasını arar olduk. olduk ve arıyoruz da. Yani bence bugün teknoloji devrinde çekilen filmler onları aratır olduk. Yazık ettik ya.
Tamamen böyle tabii ki. Hani baktığımız zaman eski filmlerin önüne geçiyorum ben şimdi de. Sanki gerçekten eskiyi özlüyormuşuz gibiyiz.
Yani örneğin bugün TRT'de işte bir sürü tarihi filmler çekiliyor. Hiçbirinin tarihiyle ilgi alakası yok. Ne senaryo, ne oyuncular, ne yönetmenler, ne kültür, ne yaşam. Yani o kültür yok.
İşte tam olarak baktığımız zaman ben de oyunculuklarını eleştiriyorum. Mesela eskiden sizin oyunculuk alanındaki tecrübeniz, yani yaşadıklarınız, aldığınız eğitimler, bir de alaylılık var, bir de okuma sineması var değil mi? Ya işte ondan bahsediyorum. Yani daha kültür ve sinema tarihimize biraz yatırım yapılsa, daha çok böyle Türk sinemasının emekçi insanlarını daha çok yan yana getirip aynı platformu buluşturulsa, zannediyorum ki şu anki olan saçma sapan bir düzen biraz değişir gibi geliyor bana.
Kendi gücümle ben, evet, altın duam ağzım, güçte 93'te sinemaya geldim. Yani sinemanın yok olduğu bir dönemde geldim ve en çok sinema filmleri çeken de ben oldum. Oynayan da ben oldum. Yazan da ben oldum. Yöneten de ben oldum. Yani 32 sinema, TV filmi, 3 diziye yazmışım, yönetmişim, imza atmışım. Ve kimsenin parayla yapamadım. Ben belki de parası yapmışım.
Evet.
Yani doğru yapmışım. Bir film yaptım, tekrar bir film çektim ki geçmiş filmi arattırmadım. Yani sınır filmi bir aşamaydı sinema tarihinde.
Ben çok ağladığım bir, bu arada inanılmaz ağladığım bir filmdir. Evet. Oradaki o doğuda uygulanan o ailenin yaşadıkları ve çok zor gördüğü bir çocuğu, bir adamın hiç kendi eşini görmek istemeyeceği ve Allah'ım al canımı diyeceği bir nokta orası. Ve çok yüreğimiz parçalanmıştı bizim. Yani, çok başarılıydı.
Suriye-Irak üçgeninde çalıştığımız bir filmdi. Doğru iki senede çalıştık. Binlerce figürasyon vardı. O zaman tek tip sinemalar vardı, eski büyük sinemalar. Şimdi AVM'lerde salonlar çoğaldı ama cep salonları oldu. Sınır filmi Türkiye sinema rekorudur. Yani bu bilmem neyler 5 milyon, 10 milyon, 5-6 milyon ama benim 10-12 milyon sınır izlenmiştir yani.
Evet, doğru. Ben yakinen biliyorum.
Ben bir de o zaman DVD, CD furyası vardı. Hatta yine işte diğer tarım ses dünyasındaki sanatçılarla yarışıldı bu sınırın, dozun DVD, CD'leri. Derlerdi ki Şavat'a gidiyor, Kültür Bakanı'nda bandrol arıyor. Halbuki öyle değildi. Bir de korsanlardı. Biz korsanlarla mücadele etmiştik. Mesela hatırlıyorum, 2005'te biz Ankara'ya gittik. 2010'da da 14'te de Ankara'ya gittiğimizde bizi TRT'nin Kültür Bakanlığı'nın bir deposuna götürdüler Ulus'ta. Yani depoya girdim, çuvallarına korsanlar vardı. Her çuvalı kestiğimizde, yani bir çuvalda 1000 tane CD varsa bunun 80'i benimdi yani. Böyle bir şeydi vardı.
İşte ne büyük. O bir de onların arasından gelip de böyle 13 milyon lira falan.
Ve şu an bir şey daha söylemek istiyorum. Ben aslında keşke ben anlatmasın, başkası anlatsa. Türk sinema tarihinde en çok şu an YouTube'larda izlenen filmler benim filmlerim.
Ya doğrudur, çünkü gerçek filmler. Çünkü yani rol değil, bize hep yaşanmışlıklar.
Sansür, bize hep sansür uğrandı, baskı uğrandı. İsterseniz halk çocuklarına, eşlerine benim filmleri izletiyor. Çünkü benim filmleri kendilerini buluyorlar.
Evet, tam da işte tam ondan bahsedeceğim. Tam yerindeyiz şu an. En son zaten yine Türkiye'nin sonrasından değeri bilinen çok kıymetli bir sanatçı. Aslında benim de çok sevdiğim, o dönemlerini yakaladığım çok tatlı bir adam. Rahmetli Ahmet Kaya'nın çok güzel bir filmini yaptınız en son değil mi? İki Gözüm Ahmet'ti.
Evet, sonra iki gözüm sürgün.
İki gözüm sürgün oldu. İşte şimdi, burada da bir baskılama hissettiniz mi yani?
Burada nasıl etmez olur muyum? Yani 4 sene sansürle uğraştık. Bir tekim sansürü yendik. Pandemi dönemi başladı. Sonra işte nihayet girdik. Verası yani aradığını bulamadı. Çoğu sinemalar mesela Karadeniz, Ege, Akdeniz salon vermediler. Dediler ki Ahmet Kaya terörist. Ya Ahmet terörist, ben daha terörist.
Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan bilakis yani şarkılarıyla dertlenip şarkılarını söyleyen ve bunu bilakis de çok kıymetli bir değer olduğunu söyleyen bir kişi. Yani Ahmet sinema, nasıl terörist?
Yani sinema salonunda bile sansür yedik Ahmet Kaya için. Ahmet Kaya benim çocuk arkadaşımdır. Doğum tarihimiz de aynıdır. Benden bir yaş büyüktür. Beraber yolculuğumuz başladı. O müzik dünyasına, ben sinema dünyasına. O benden daha önce geldi. O benim ailem normaldi ama onun yani ekonomik şartları, onun ailesi daha yoksuldu. Babası bir mensupsatta işçiydi. Nitekim İstanbul'da Kader onları buldu, sanatçılarla buluşturdu. Sonra Kader'i ne yazık ki Paris'te Yılmaz Güney'in yanında sonlandı. Ve zaten Ahmet Kaya'nın filminde de Yılmaz Güney'le Ahmet Kaya'yı buluşturduk biz. Ahmet Kaya ölmedi. Yılmaz Güney ölmediği gibi.
Ya aslında gerçekten gerçek kahramanlar ölmez. Zaten böyle bir gerçek var. Bir de o dönemde ne mümkünse, benim şu çok dikkatimi çekiyor. Ahmet Bey'in ödül aldığı o ödül töreninde, şu an ödül töreni zaten o kadar çok ilgi görmüyor da, o dönemde onu yuhlayan, o kaşık atan, işte ona bir sürü laf söyleyenlerin, dikkat ettim bilmiyorum ama %70 perişan haldeler.
Şimdi benim filmi izleyenler zaten film vizyona girdiği zaman herkese kabus oldu. O gecede olan sanatçılar. Niye? Çünkü herkese biz ayna koyduk. Herkesi dokuduk.
Kendini gör dedik işte. Herkes, yaptığın ayıbı görün.
Kimisi teşekkür etti, kimisi dua etti, kimisi beddua etti. Kimisi o bir dünyada zaten. Ama ben hiç kimseyi suçlu bilmiyorum, bulmuyorum. Tek suçlu benim. İşte o zaman biraz evvel parmak bastım sınır filmini Diyarbakır'da çekiyordum. O gece ben de davetliydim. Hem yönetmeniydim, hem yapımcısı, hem oyuncusuydum. Keşke ara verseydim de ben o geceye gelseydim. Eğer o geceye gelseydim, Allah şahittir, halk biliyor benim ağzıma çıkan kelimeyi. Ya orada beraber ölürdük ya da orada barış sağlardık. Yani onun için kendimi suçlu görüyorum. Sonra evet. Serdar Ortaç'la onun gibi birkaç sene de onlar maşaydı. Yani asıl arkasında derin devlet vardı. Zaten filmde biz bunu işledik. 70'e yakın müzisyen, sanatçı, yapımcı, sinema dünyası insanlar vardı. Kimi alkışladı, kimi yuvraladı, kimi karışmadı. Kimi seyirci kaldı. Ama biz orada seyirci kalamazdık. Biz alkışları yuvratmazdık, taşlattırmazdık. Ya o taşları beraber yerdik ya da o taşlar önünde ben dururdum. Ama ne yazık ki haber böyle. Keşkelerle
i̇şte ben onu ilahi adalet olarak yargılıyorum. Neden? Çünkü ona o kadar terbiyesizliği yapan birçok sanatçı kendilerini sosyal hayatlarında şu an çok zorluk şeylerle uğraşıyorlar.
Zaten size şunu söyleyeyim. Yani benden başkası o cesaret yok, film yapamaz. Çünkü bugün bile işte ailesi bile 70'e yakın sanatçı, müzisyen falan var.
Ailesi istemedi falan diyorlar bu filmi.
Ailesi,
doğru mu?
Ailesi tabii ki devletten para alıp başka bir şey yapmak istiyor Gülten abla. Biz de bunun önüne engel olduk.
Aslında konuyu değiştireceklerdi.
Aslında senaryo benle Yusuf Hayal'ın senaryosuydu. 2008'de evet, bir senaryo aldık. Edilsin. 2009'da rahmetli onu da mezara ben indirdim. Yani o kadar ki yakındım ben. Yusuf'a rahmetliye Ahmet Kaya'dan daha çok yakındım. Yusuf'la aramızda daha bir samimiyet vardı.
Evet.
Allah rahmet eylesin, o da erken öldü.
Yusuf abi, ben de birazcık bir mesai teşkilatım var. Hatta bu Yedikule'de çok tatlı bir balıkçısı var onun, böyle kenar bir balıkçı.
Doğru.
Samatya'da. Orada içerdi. Bir tane Halil amca vardı bizim. Evet. Orada içerdi. Biz de böyle sahadaysak eğer falan bir uğrardım ben mesela. Çok güzel hikayeleri vardı. Evet. Böyle çok tatlı bir adamdı.
Geçen de işte 3-4 ay oluyor Mustafa Kaya rahmetli abisi. O da evde kalp krizi geçirdi. Onu da definitif, ne bileyim yani ailede.
Türk sinemasının yani sizin dönemin İzdeki emek verenlerin o yıldız isim. Çünkü bizim için çok yıldız onlar da. Tek tek kayıyor abi ya.
Tabii Yılmaz Güney'den başladık. Ayhan Işıklarına, Sadri Işıklarına, Kartal Tibetlerine, ne bileyim ne.
Yani Zeki Alasyalar işte.
Aklına, yani o dünyanın sanatçılarıydı. Yani Kemal Sunalar. Yani kimi anlatsak, hangi birini anlatsak. İşte bugün Murat Soydanlar,
Tarık Akan'dı,
Tarık Akan'lar. Yani bunların yeri doldurulmaz. Ben iki sene Cüneyt Arkın'ın evinde mesela öğrenciyken kalmıştım. Ben onun da manevi oluyordum.
Ya.
Ne bileyim. Onu hatta ölümde
ama ne, şey,
ben duyurdum.
Hatıraların ne güzel insanlarla dolu.
Yani öyle işte, ne bileyim yani Türker abi gibi yapımcılar da varlardı ama bugün isimleri var, yaptıklarını yaşıyorlar. Bunlar yaşıyorlar. Bunlar ölümsüz.
Evet. Sonsuza kadar da ölümsüz kalacaklar. Sanata hayat veren herkes ölümsüzdür.
Yani bence bu yalan dünyada bir şeyler bırakmak lazım. Yani insan iki kere yaşar. Bir bedene yaşar, bir ruhen, bir de yaptıklarını yaşar. Bedenle ruhuna yaşayan aynıdır ama yaptıklarını yaşamak lazım. Burada iz bırakacaksın.
Benim şey aklıma geliyor bazen, böyle çok keyfimiz yerinde oluyor falan. Arkadaşlara diyorum ki lan dünya dönüyor falan. Ben de oradan senin o filmdeki repli bırak dönsün şerefsiz diyorum. Hep beraber gülüyoruz falan böyle aslında. O an benim söylediğim zaman hayır diyorum abi, bens değil ya. Gönül Rüzgar Şalata çok inanılmaz güzel bir filmdi. O filmin sonunda ona seslenin içinde bırak dönsün şerefsiz dedi. Bir de
lo barzan dünya dönüyor lo diyor, bırak dönsün şerefsiz.
İşte o laf, o kelimenin altını bir de bilmek lazım. Peki bundan sonraki projeniz neler? Seyirciye bir sürpriz bekliyor mu? Yeni
tabii
projeleriniz
burada
var mı?
Bir Kürt kökenli olarak ben Zübeyde Hanım'ı yani hayata geçirdim ve Türk halkına ben armağan etmek istedim. Ettim de. Şu an montaj aşamasında. Yani bir ağaca baktığın zaman gövdesini görürsün.
Hayır, Doğu menşeindeki bir yönetmenin de böyle bir ayrımda kesinlikle bulunmuyorum ama hani şimdiki algıdan bahsediyorum. Şimdi, bana göre normal.
Niye ben bu filmi yaptım?
Bir, evet.
Türkan Sahilav'dan bana miras kaldı bu senaryo. Hikaye ben
senaryo. Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli bir
İkincisi, isim. İkincisi, yıllarca Cumhuriyet filmleri, Atatürk filmleri yapılsı, savaş filmleri ama hep dedim ya, bir ağacı böyle ele alırsan gövdesini, dalları, yapraklarını, kozalarını görürsün ama bir çınar ağacını. Hiç köklere inilmemiştir. Ben burada köklere indim. Mesela Atatürk'ün kaç tane kardeşi var? Ben de bilmiyordum. Belki sen de bilmiyorsun.
Ben bilmiyorum.
Ben söyleyeyim şimdi. Fatma, Ömer, Ahmet, Mustafa. Fatma, Ömer, Ahmet, Mustafa. Bu isimlere iyi bak. Fatma, Ömer, Ahmet, Mustafa kendisi. Dört kardeş. Sonra Fikriye Naciye var. Tekrar söylüyorum. Fatma, duymayanlar duysunlar. Fatma, Ömer, Ahmet, Mustafa. Şimdi sorarım sana, bu isimleri veren anne baba hiç anlattıkları gibi olabilirler mi?
Asla.
Yani Zübeyde Hanım kimdir ben sana söyleyeyim. Filmde aynen de kilim gibi dokuduk. Bir ara baktığın zaman Rabia'yı görürsün. Bir ara evet. baktığın zaman Meyrem Ana'yı görürsün. Bir ara baktığın zaman da savaşçı bir Nine Hatun'u görürsün. Sübeyde Hanım böyle bir kadın. Arıza da öyle. Arıza belki de Atatürk'ten daha kahraman. Arıza'nın babası idamla yargılanır. Arıza askerken devlet güvenlik muhafaza müdürlüğüne sivil istihbaratta gider.
Bunun birçoğunu bilmiyordur Türk halkının birçoğu şu anki yetiştiği bireyleri.
Ve biz bunların büyük aşklarını dokuduk. Yani dedim ya toprağın altında kalmış olan bir yaraydı. Deştik ve şu gençliğe ben armağan etmek istedim. Ben burada da gurur duyuyorum işte bir dedim ya ben ırkçılık yapmam. Kürt olarak Türk halkına, Türk kardeşlerime ben bunu armağan ettim.
Ne güzel işte yani bu aslında birleştirici ve yapılandırıcı ve her zaman aynı çatı altında yaşayan...
Gerçekleri görmek lazım.
Ya aynı çatı altında yaşıyoruz. Bugün benim her zaman söylediğim gibi ölen kim, öldüren kim? Ben her zaman onu söylerim.
Ben bu Ahmet Kaya'da işledim işte biz et ve tırnağız. Tabir var ya hayır ben bunu asla kabul ediyorum. Biz et ve kemik.
Evet.
Kenan Evren rejim sistemi hep biz Kürtleri tırnak gördü. Tırnak uzayıp kesip attılar. Biz hiçbir zaman Kürt halkı, o Türk halkı da böyle.
Evet.
Et ve tırnağız demedik biz. Biz et ve kemiğiz, kemik. Ne tırnağı?
Evet.
Bunu kabul etmiyorum ben.
İşte bunu birazcık o dönemde 80'ler dönemindeki kişiler birazcık işledi. Biraz da şu anki bunu farklı çıtalar altında, bir gruplaşmaların altında kendileri muhteşem dağ evlerinde harika tüketimlerini yaparken doğunun sentez ailelerinin, o annelerin çocukları ovalarda orada burada yok yere beyinleri yıkanarak perişan edilir bir halde. Ben hiçbir zaman bir doğulu bir çocuk olduğum halde hiçbir zaman bunun zorluğunu hiç yaşamadım. Bazen diyorlar ki ya bize şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Yok ben okul tarihimde de yaşamadım. Arkadaşlarımda da yaşamadım. O nerede yaşadım? Cahil, okumamış, kendini yetiştirmemiş.
Şimdi asıl bunu
anlamayan bunu yaşadım.
Cevabını ne vereyim? Şu an devlet rejimi, şu anki rejim sistem bunu yapıyor. Bakın bugün 10 milyon üzerine göçmen var. Ve bugün bunlar,
13 milyon oldu.
13 milyon yani Suriyeli. Ve bugün bunlar sade vatandaş oldular. Gerçek vatandaşlar da misafir mülteci oldular.
Tabelalarını astılar.
Özel mahalleler var, birimler var. Ve bunlar devletten sırtına geçiniyorlar. İlaç bedava, hastane bedava.
Aynı şeyi bir Kürtçe bir isimle yapsaydı ne olurdu?
Yani şimdi bir tane Bermer'e bir halak yazsan dükkan kapanır. Kimlik verilir, ceza. Yani işte bugünkü rejim sistem bunu gösteriyor. Yani halen Kenan Evren'in kanunları. Şimdi Reis Cumhur anlatıyor işte kanun değiştirelim, kanun. Ya arkadaş 22 senede senin önünde engel mi var?
Yani.
Yapaydın. Daha halen.
Bir barış oldu. Yani bir barış oldu. Bir barış yapıldı.
Ben barış hiç görmedim. Abi.
Ben de görmedim. Bir türlü barışamadılar.
Kaderleri ben çok gördüm. Her ölende kader oluyor. İşte film isimde kader. Sen dedin ya.
Evet.
Bundan sonra ne yapıyoruz? Şimdi bundan sonra kader. Kimse yok mu? Deprem projesi var.
Evet öyle bir. Ben böyle bir sunumunu okumuştum. Hatta çok da şöyle 3. bölümü yani bölümseli bölümün anlatılışını gözüm yaşlı biraz okudum ve yanımda bir arkadaşım vardı, oyuncu arkadaşım. O da okuduktan sonra dedim ki sen bunu bir de git evde oku. Evde okuduktan sonra da bana yazdığı tek şey ya bu şaka mı ya? Ben hala ağlıyorum. Bu nasıl bir film abi? Nasıl şimdi bir film işte, yapıyorlar dedi yani.
Depremde 50 bin değil.
50, bence 200 bin civarı net var.
İnsan öldü. O kadar da
matematik bilen bir insan yani. Bunun ne olduğunu bilir.
Bu acıyı herkes yaşadı. Yalnız depremde kalanlar değil. Depremde ölen değil.
Doğru.
Herkesin
hepimiz mahvolduk.
Yani, hepimiz yani. Yani bu ülkede yaşayıp da onların hislerini, acılarını hissetmemek.
Bir bütün olduk işte. Yine bir bütündük. Ne güzel. Yani o dönemde yine bir bütün olduk biz. Baktım şöyle. Herkes yine bir bütün oldu.
Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim. Ben şimdiye kadar çok programlara karşı, çok sunuculara karşı ama hiçbirisi senin kadar şey görmedim. Çünkü sen aşağı yukarı benden geri kalmazsın yani. Sen hemen cevap veren, hemen yakalayan, hemen sözümü üzerine çıkan bir karşımda bir gerçekten iyi bir sunucu, iyi bir programcı.
Olmaya çalışıyoruz.
Olmuşsun,
yani
olmuşsun.
Böyle sizin gibi büyüklerimiz olunca bazen içimizde tatlı bir heyecanımız oluyor. Bizi çünkü çocukluk anılarımızsınız siz bizim böyle. Yani o 15-16'lı yaşlarda izlediğimiz o böyle ya işte hani o dönemlerde birini görmek. Şimdi tabii şimdi 40 küsürü devirdik artık. O dönemlerde birini benim hayatımda şu an yaşadığım en güzel duygu odur. Çocukluğumda kiminle tanışmak istediysem bu dönemde hepsi benim çok yakın arkadaşım.
Evet.
Abim, o rakı masasındaki içtiğim dostum. Hep böyle yad ettiğimiz zaman. Ya aslında biraz da şundan Gani abi. Ben senin dediğini şöyle özetleyeyim. Birçok platformda artık özgür konuşamıyoruz. Son 20 yıldır ağzımızın ortasına böyle bir kepenk indirmişler. Şunu söyleme, bunu anlatma, bunu sorma, bunu deme. Bacağının şurası gömleğinin düğmesi açılmasın. Ayakkabın yan bakmasın. Kolundaki saatteki yıldız görünmesin. Yani ne yapalım ki? Ölelim mi biz ya? Nasıl bir şey yaşayalım? Burada bizim olduğumuz noktada en büyük özelliğimiz özgür bir alanız. Çünkü bir propaganda yapmıyoruz. Kesinlikle.
Vallahi ben,
eleştiriyoruz.
İnanır mısın? Ben 60'ı devirdim ama ben hayatımda hiç sansürsüz yaşamadım ki. Hep sansürle yaşadım.
Biz de çok şükür yok.
Namerde yaka eğmedim, boyun eğmedim, yaka iliklemedim, maraba olmadım ve böyle de alnı dikine gittim. Bilmiyorum Cenab-ı Allah herhalde yaşatıyor yani.
Ya dediğin gibi abi hani konuşmamızın başında söylediğin gibi şimdi sen Allah tabii uzun ömürler versin. Sağlıklı yaşamayı nasip etsin yaşından önce.
Amin.
Yani sen gittikten sonra da senin güzel anılarını alanın var.
Yok yani herkesin.
Çok
yani,
güzel filmlerinde biz seni yani arayacağız, başkaları alınacak. Bu bütün senin gibi bütün sanatçı, sanata hayat veren herkes için geçerli bu sözüm.
Şimdi depremden sonra Seyit Rıza var inşallah çekeceğim. Şeyh Sait var. Fakat asıl üzüldüğüm Selahattin Eyyubi şu anki dizi yaptılar. O benim projemdi. Ben TRT'ye verdim. Ben İbrahim Kalam'a verdim. Ben Reis Cumhur'a verdim. Ben
Selahattin Eyyubi'yi sen mi verdin abi?
Benim projemdi, aldılar. Benden resmen gasp etti devlet. Devletin televizyonu benden gasp etti ve ben mahkeme verdim. Ve şu an benim projem. Projeye yazık ettiler. Proje Selahattin Eyyubi'nin...
Biraz çarpık anlatıyorlar ama şu anki.
Tamamen yanlış anlatıyor. Niye yanlış anlatıyor?
Fatih
niye?
Gibi işte ya. Ben bir tane film
Fatih
dizi var.
Fatih de öyle. Diğer Paytak da öyleydi.
Fatih de yani.
Niye biliyor musun Selahattin Eyyubi? Selahattin Eyyubi Kürt kökenlidir. Şavata yaparsa Kürt yapar. Yahu Kürtse Kürt'tür. Resulullah Arap kökenli yani.
Ne fark eder
yani
ki?
Böyle bir şey var mı?
Bölücülük işte bu.
Şimdi
ne fark eder ki?
Anthony Quinn geldi... Çağrı'da oynadı. Hazreti Hamza oynuyordu.
Yani o da ne Arap güzel oynadı. Ben yani, onu izlerken hala hasta.
Sonra Müslüman oldu. Arap kökenliydi. Yani o diyecek dedik ben Hristiyan mı olmuşsun lazımdı yani. Hazreti Hamza'yı Hristiyan mı yapmak lazım? Ya Arapsa Arap'tır, Kürtse Kürt'tür. Yani
evet.
ben mi istedim ben Kürt doğayı?
Haşa. Kürt ve Türk'ün arasındaki
yani
fark ne ki?
Yani Selahattin Eyyubi kendisi mi çekiyor? Böyle bir şey var mı ya?
Abi.
Sonra Selahattin Eyyubi ırkçı olsaydı bugün Emevi devlet değil Kürt devlet olurdu.
Hı hı.
Bak neden? 300 bin askeri var o zaman. 10 bini Kürt. Şimdi 10 bini bazılar benim tarihi bilmeyenler bundan yoksunlar. İşte yahu bazıları Kürt kökenlere seslenir. Selahattin Eyyubi'nin eğer Emevi devlet olmasa Kürt devlet Kürdistan olurdu. Yahu kardeşim o zaman 10 bine yakın Kürt kökenli askeri var. 290-300 bin başka askeri var.
Hı hı.
En birleşti şey maneviyat.
Evet.
Manevi üzerine birleşti. En güzelini yapmıştır yani bugün. Yani biraz da iğneyi başkasına batırırken çuvalcı kendimize batırmamız lazım. Gerçek budur. Tarih budur.
Ayrıştırmadan yani kucaklamak lazım. Ayrıştırmak
ama bugün
lazım.
TRT'nin yaptığı.
Abi ben TRT'den ben çok basit.
Ama inşallah ben onu sinema filmi yapacağım.
Ya inşallah isteriz de. Şu anki oynadıkları Fatih dizisi bile Fatih.
Hatta İbrahim Kalın bana demiş ki müziklerini ben yapacağım demişti. Sen oynayacaksın.
Vallahi çok da güzel olur.
Yani böyleydi ama ne yazık ki.
Film şöyle söyleyeyim. Film tadında olduğun zaman bence daha güzel olacak. Çünkü dizi tadını o kadar veremiyorlar. Ya şu anki mesela anlatılan tarih değil. Yani. Oynayan şey değil. Ya düşün mesela kadın dönem dizisini oynuyor. Suratında botokstan gülme işareti yok. Dudaklarında muhteşem bir şişirilme var. Kaşları alınmış böyle şahin gibi kaşları var. Erkeklere bakıyorsun gırtlağının altından zaten güzelce ağdasını yaptırmış da gelmiş. Arkadaş yani siz dönem dizisini nasıl oynuyorsunuz ya?
Şimdi sen güzel açıklıyorsan aslında sen anlatsan daha güzel olacak. Ben bunları anlatsam şimdi ben top atarlar.
Ama yok ben bunu her zaman eleştiriyorum. Yani dönem dizisinde oynayan.
Yani Şavata bunları
yani
söyledim.
Estağfurullah. Dönem dizisinde oynuyor. Ya bu kadar basit. Ben dönem dizisinde oynuyorsam eğer bu dönem dizisine kıymet veriyorsam ona uymalıyım.
Gerçek bir sanatçı dönem dizisi o. Yeni dizisi o da ya ahlaklı edepli olması lazım.
Evet.
Şu halkın kimliğini taşıması lazım. Halkın simasını taşıması lazım. Halkın şefkati taşıması lazım. Halkın yediğini yemesi lazım.
Evet.
Halkın bindiği arabayı bilmesi lazım. Bodyguard'tır, korumadır, menajerdir, bilmem nedir olmaması lazım. Sanatçı halkın sanatçısı.
Ama bu dünyada böyle bizde değil.
Ama burada devlet kokuşmuyor. Çünkü devlet ayrım yapıyor. Devlet sanatçısı var, devlet sanatçı olmuyor. Ya arkadaş ben bu ülkenin sanatçısı değil miyim? Orhan Gencebay devlet sanatçısı, Ganişova niye devlet sanatçısı değil? Böyle bir şey var mı? Kadir İnan niye devlet sanatçısı değil?
Ki Akın da tecavüz bilgileriyle haberler yapılmasına rağmen bundan önce seçildiğinde çok bunu gıyabında hala davası devam ediyor. Bunun olmasına rağmen o devlet sanatçısı olabiliyor sen olamıyorsun.
Yani bizim çıraklarımız Türkiye Tiyatroları'nın genel müdürüne geldi. Biz hala yerimizdeyiz bilmiyorum ama biz halkın yüreğindeyiz.
Ama işte sen her zaman biraz da seçim meselesi Gani abicim. Yani sen isteseydin birazcık kendinden verseydin birazcık da pof pofçuluğu bilseydin.
Onu da yapamıyoruz işte.
İşte yapsaydın sen de şu an neydi? Devlet işte şu an Kültür ve Turizm Kültür Bakanlığı'nın şeyine opera devlet bünyesine atanırdın.
Reis Cumhur'u ölmemiş orada. Vallahi ben
Allah uzun ömür versin.
Ben şimdi onun yanında olsaydım Kültür Bakanı da bendim. Devlet Bakanı da bendim. TRT'nin genel müdürü de bendim. Tiyatro genel müdürü de bendim. Ama ben yapamazdım.
İşte bu önemli.
Ben burada tambura çalamazdım. Burada açık net söylüyorum. Bunlara selam söylüyorum.
Tabii kendisine Allah'tan buradan gerçek uzun ömür diliyoruz. Şimdi siyaset başka bir şeydi. Çünkü siyasetin sadece katılmadığım tek bir yeri var. Siyaset kesinlikle ama kesinlikle sanata dokunmamalı. Siyasetin sanatın yakından uzaktan alakası olmamalı.
Ben geçen işte dedim ki sanatçılar siyasetin aynalarıdır. Sanatçılar yaptıklarıyla ayna olurlar.
Tabii.
Siyasiler bile kendilerine düzen verirler. Çünkü biz görse sanatçılar biz onları görürüz, endeksleriz. biz bir yansıma yaparız. Ama bu bazı enses karnaların zoruna gitmişti.
Değil. Şu an şöyle, eskiden biliyorsun ki Sayın Allah rahmet eylesin, hem Levent Kırca hem Necdet Uygur skeçlerinde.
Onları bulabilir
ama misin? Zaten skeçlerinde bunu o zaman mesela Süleyman Demirel Levent Kırca ile karşılaştığında ya dedi beni ne kadar da güzel oynamışsın deyip de gülüp böyle karşılıklı güldüğü bir şey. Şimdi nerede abi bak. Yani şimdi öyle bir şey yapamıyorsun maalesef ki. Peki abi vallahi şimdi son olarak buradan sinema dünyasına hayat verecek olan, bu dünyaya daha yeni atılacak olan, bu alanda hala eğitim hayatı devam eden genç kardeşlerimiz için onlara bir yol, onlara bir önerin var mı? Son olarak bunu merak ediyorum.
Şimdi biz güneşe doğru yürüyoruz. Aslında sanatçı güneşe doğru yürümez. Sanatçı güneşin ışık verdiği yöne doğru yürür. Ne kadar gidebilir düşünmesiyle yani. Biz güneşten ışık alırız, ışığın gittiği yere yansıma yaparız.
Yansıma yaparız, evet.
Şimdi onun için sanatçıların örnek oldukları bir toplum. Eğer bu toplum da bunları örnek kabul ediyorsa, şu anki geleceğimiz gençleri de bunu görmeler lazım, bunu idrak etmeleri lazım. Neydim değil, ne olacağım demesi lazım.
Evet.
Maddiyata boğulmaması lazım. Ve sanatçılar sinemaya gelip giderler. Gerçek yıldızlar. Bu dizilerle pembe gelenler gelir giderler. Para da bir gün gider.
Şan da şöhretti.
Ama şan da şöhretti ama kimlik bulunmaz. Bence en güzel yaşamak bir insan onurundan, şerefinden ödün vermeden ölüyorsa yaşamak. Unutma, ölüyorsa.
Evet.
Ben bu kadar veririm.
Çok teşekkür ederim vallahi Gani abi. Sohbetimiz de güzeldi. Ayağına sağlık. Umuyorum yeni projende biz de kendi ekibimle sana güzel bir destek vereceğiz. Birleşeceğiz oradan.
Evet, depremde beraber olacağız ama biraz önce bir şey söyledim. Bunu gerçek söylüyorum. Süleyman Demirel bile kulağını çınlattık. Vallahi o günle benimle konuşmada yarışamaz ama sen benimle yarıştın.
Çok sağ ol abi, ayağına sağlık.
Burada onurlu halkıma selamlar, saygılar. Nice güzel bayramlara bayram yarın.
Ferhat ve Ecem'le Laf Lafa programı sona erdi.